Dijital Medya ve Çocuk'tan herkese merhabalar. Ben Pınar Tahirler. Podcast serimizde 11. bölüm konuğumuz, Medya Okuryazarlığı Derneği kurucusu, Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi Cansu Coşan. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Bu bölümümüzde dijital vatandaşlık kimliği veren çevrimiçi eğitim programı hakkında konuşmak istiyoruz sizinle. Dijital teknolojiler artık hayatımızın her döneminde var. Dijital teknolojilerin olmadığı ve kullanılmadığı bir meslek düşünemeyiz. Peki böyle dijitalleşen bir dünyanın içinde gençler ve özellikle çocuklar nasıl yer alıyor? Bu bölümümüzde aslında son zamanlarda yakından duyduğumuz dijital vatandaşlık kavramına sizinle daha da yakından bakmak istedik hocam.
Çok teşekkürler sevgili Pınar. Çok teşekkür ederim öncelikle hem programa davet ettiği için hocamıza hem de sana ve tüm ekibe. Bence çok güzel bir seri oluyor. Dijital vatandaşlıkla ilgili de bakacak olursak şöyle ki gerçekten artık hayatımızın her noktasında dijitalleşmeyi görüyoruz. Artık eğitimlerimizi online'da alıyoruz. Alışverişimizi online'da yapıyoruz. İhtiyacımız olan her şeye dijital platformlar üzerinden ulaşıyoruz. Hatta duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi bunların hepsini arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, çevremizdekilerle yine dijital platformlar üzerinden paylaşıyoruz. Hatta minik smiley'lerle duygularımızı hissetmesini sağlıyoruz insanların. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla aslında dijital dünya artık hayatımızın içinde ve artık gerçek hayatla sanal dünya iç içe. Bu sebeple gerçek hayatta nasıl vatandaşlarsak ve toplum içerisinde nelere dikkat ediyorsak, dijital dünyada da vatandaş olmanın gerekliliği olan bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bu dijital vatandaşlık kavramı da özellikle pandemiden sonra çok fazla dikkat çekti diyelim. Çünkü öncesinde de vardı. Biz yine her yerde bu kavramları anlatıyorduk. Siber zorbalık, nefret söylemi, dijital vatandaşlık diyorduk. Kimliksizlik sorunu diyorduk. Zaten bunlardan bahsediyorduk ama pandemiyle birlikte insanlar evlere kapanıp hayatlarını dijital araçlar üzerinden yaşamaya başlayınca bu sorunlar ve aslında bu çözümler de bir yandan dijital dünya bir noktada doğru kullandığımızda bize çözüm önerileri de geliştiriyor. Daha çok dikkat çekti. Tabii herkesin çok yoğun dijital dünyada olmasıyla birlikte bazı sorunları da beraberinde getirdi ve insanlar daha fazla bunun farkına vardılar. O sebeple dijital vatandaşlık kavramı çerçevesinde biz de bir online eğitim programı tasarlamak istedik. Ve şöyle çok kısa açıklayacak olursak aslında dijital vatandaşlık gerçek hayatta nasıl vatandaşlar olarak dikkat etmemiz gereken bazı etik değerler, bazı insanlarla konuşurken, yüz yüze iletişimdeyken dikkat etmemiz gereken durumlar varsa dijital dünyada da her ne kadar karşımızdaki kişiye dokunamasak da göremesek de bu etik kural ve davranışlara uymamız gerekmektedir. Ve dijital vatandaşlık da aslında bize bu olanağı sağlar diye kısaca özetleyebiliriz. Ve dijitali kullanan herkesin bu becerilere sahip olması gerekir diyebiliriz.
Çok teşekkürler hocam. Evet, artık dijital dünyadan bir kaçış yok. Özellikle pandemi döneminden sonra da iyice içine girdik dijital yaşamın. Peki bu projenin fikri nasıl ortaya çıktı hocam?
Şöyle, ben aslında iletişim fakültesi mezunuyum ve hani liseden beri bir iletişim fakültesinde olmak için can atan öğrencilerden birisiydim. Ve üniversite döneminde aslında medya okuryazarlığı üzerine ilk çalışmalarımı yapmaya başladım. Süreçte dijital vatandaşlık programından önce aslında biz 2017 yılında Medya Okuryazarlığı Derneği'ni kurduk. Ve bu dernekle birlikte de dernek içerisinde gönüllü çalışan arkadaşlarımızla, ekibimizle birlikte de düşünürken ya bizim en çok Şu an hem ülkemizde hem dünyada yaşadığımız bu işte siber zorbalık, nefret söylemi, dijital etik gibi konulara nasıl çözüm geliştirebiliriz diye düşünürken benim bu noktada dijital vatandaşlığın öne çıkması ile ilgili bir önerim oldu. Yine ekibimizden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da yani neden kimlik veren bir program olmasın, neden biz dijital vatandaşlık kimliği vermeyelim diye öne sürdü ve bunu 2019 yılında projelendirme noktasına gittik. Dolayısıyla aslında ihtiyaç olarak ve bizim çok uzun süredir üzerine çalıştığımız, hayal ettiğimiz bir proje olarak ortaya çıktı diyebiliriz.
Hocam birkaç kavramdan bahsettiniz. Dijital vatandaşlık, siber güvenlik, bilişim okuryazarlığı gibi, aynı zamanda dijital yaşam kültürü gibi. Bu kavramlardan biraz bize bahseder misiniz acaba?
Tabii. Öncesinde çok kısa bir şuna da değinmek isterim uygunsa. Hem dinleyenlerimiz de bence faydalanırlar. Nasıl bir çerçevede bu programı ele alacakları ve değerlendirecekleri ve nasıl kullanabilecekleri ile ilgili. Aslında dijivatandaş.org web sitesine girdiklerinde onları bir sayfa karşılıyor olacak. Bu dijivatandaş programını koordine ettiğim ekip arkadaşlarımdan bir tanesi de Susonya ve Fatma Demirel. Fatma Aizok.tr tarafında, belki ondan da çok kısa bahsetmek gerekir yine dinleyicilerimiz için anlamlı olur diye düşünüyorum. Aizok.tr aslında Dijivatandaş'ın fonlayıcısı ve destekleyicisi oldu. Ve Dijivatandaş projesini yani dijivatandaş.org web sitesine girdiğinizde sizi karşılayacak olan platformu Aizok.tr'nin destekleri sayesinde ve international uluslararası alandan gelen fon sayesinde karşıladık diyebiliriz. O yüzden buradan tüm YKV Aizok ekibine de selam ve sevgilerimizi tekrar iletiyoruz. Bu platformu ülkemizdeki hem öğretmenlerle hem genç yetişkinlerle hem de gençlerimizle bir araya getirdikleri için. Bunun yanı sıra sevgili Pınar az önce söylediğin gibi platforma girdiğimizde aslında bizi eğitim modülleri karşılıyor. Ve bu eğitim modüllerine baktığımızda da az önce üzerinde durduğun dijital yaşam kültürü, bilişim okuryazarlığı ve siber güvenlik, dijital vatandaşlık gibi ana modül başlıklarını ve internet yönetişimi görüyoruz. Aslında bu kavramların hepsi üzerine tek tek uzun saatlerce konuşulacak kavramlar ama bir ikisinden bahsetmek gerekirse dijital yaşam kültürü dediğimiz eğitim modülünde aslında dijital dünyayla gerçek hayat iç içe olduğundan, anonim olmanın her ne kadar bir hak gibi olsa da görünse de dijital hayatta da gerçek bir yaşam sürdüğümüz için gerçek kimliğimizle var olmamız gerektiğinden, dijital dünyada yapacaklarımızdan, neler yapabildiğimizden, okyanusun diğer bir ötesindeki bir çalışana, bizim heyecanlandığımız ya da merak ettiğimiz alanda çalışan bir kişiye ya da bir şirketin sahibine istediğimiz zaman dijital araçları kullanarak ulaşabileceğimizi ve dijital dünyayı daha doğru, daha etkin ve daha yetkin kullanabilmenin kısa kısa becerilerinden bahsediyor diye özetleyebiliriz dijital yaşam kültürüyle ilgili. Yani gerçek hayatın dijital yaşamda nasıl daha doğru ve daha etik yaşanabileceğine yönelik bazı ipuçları veriyor diyebiliriz. Zaten tüm modülleri incelediğinizde gerçekten herkesin girip dinleyebileceği ve herkesi online ortamda bir karakterimiz var bu platform içerisinde. O karakterin karşılayacağı ve her modülü geçtikten sonra da 5 soruluk mini anketlerde bu modülün değerlendirmesini yapabileceği bir seri eğitim şeklinde düşünebilirsiniz. Onun dışında zaten her modülü alanda uzman olan yıllardır çalışan eğitmen hocalarımız destekleriyle hazırladık diyebiliriz. Az önce saymış olduğunuz internet yönetişimini Türkiye'de ilk kez dile getiren ve bununla ilgili birçok proje ve program yapan sevgili Susonya hazırladı. Aynı zamanda projemizin de koordinatörlerinden bir tanesi. Onun dışında teknik okuryazarlık kısmı da oldukça önemli. Çünkü dijital araçları nasıl kullanacağınızı bilmeden baktığınızda dijital dünyanın içerisinde kaybolduğunuzu görebiliyorsunuz, kaybolabileceğinizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada dijital araçların nasıl kullanılacağını, hangi platformların nasıl kullanacağına yönelik alt başlıklar da mevcut. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Bir de buna ek olarak, az önce söylediğin modüllere ek olarak, mutlaka birazdan değineceksindir ama bir de çevrim içi çocuk modülü var. O da YouTube üzerinden bir dizi çizgi filmin çocuklara dijital vatandaş olmanın yollarını gösteren, her türlü dijital arka plandaki konuda çocukları çizgi film üzerinden aydınlatan, farkındalık sağlayan, yine Izok TR'nin bir önceki projesinde hayata geçirdiği ve dijital vatandaşın içerisine koyduğumuz bir alt modül diye bahsedebiliriz.
Teşekkürler hocam. Bahsettiğiniz kavramlar gerçekten dijital yaşantımız için çok gerekli ve çok önemli. Bu arada bu projenize kimler katılabiliyor? Hani paydaşlar kimler? Bunları da merak ediyoruz. Bu program nasıl bir program ve herkes bu eğitimleri alabilir mi?
Ya en önemlisi aslında bu programa herkes, şu an herhangi bir telefonu ya da bilgisayarı olan, internet erişimi olan herkes digivatandaş.org'ye girdiğinde orada kayıt ol seçeneğini sağ üst köşeden kullanıcı profili oluştur seçeneğine tıkladığında, kullanıcı bilgilerini ve mail adresini girdiğinde hemen panele ulaşabiliyor ve bu 5 başlangıçta şu an elimizde bulunan 5 ana modülü tamamladıktan sonra her bir modül için ayrı ayrı bitirme sertifikası alıyor ve tüm modülleri tamamladığında da ve test sorularını da doğru yanıtladığında dijital vatandaşlık kimliğine sahip oluyor diye özetleyebiliriz. Özellikle öğretmenlerimiz bunu sınıf içerisinde kullanabilirler. Üniversitedeki alanda çalışmayı düşünen, dijital herhangi bir alanda çalışmayı düşünen genç yetişkinlerimiz, gençlerimiz bu programa girip kayıt olabilirler. Anne babalarımız ya da dijital bir şirkette çalışan ya da çalışmaya başlayacak olan gençlerimiz girip mutlaka bu eğitimleri alsınlar ve bunun akabinde çalışmaya başlasınlar istiyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda dijital vatandaşlık kimliği olmayan kişilerin bu alanda söz sahibi olabilecek işler noktasında, yani çalışması noktasında bir baz olması. Çünkü öncelikle bu etik kavramları, alandaki bu hassasiyetleri bilip akabinde bununla ilgili çalışma yapılmasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten şu an hayatımız her noktada dijitalde ve dolayısıyla hani bunları bilmeden iş hayatında ya da herhangi bir konu, proje, fikir ortaya atmada öncelikli olarak bu noktaların dikkat çekmesi, farkındalık yaratması, akabinde buna yönelik çalışmaların bulunması gerektiğine inanıyoruz diyebiliriz. Ve bu proje Türkiye'de ilk olduğu için de bence hem çok fazla ses getirecek, şu anda da daha henüz lansman yapmadığımız halde getirmeye devam ediyor ve devam da edecektir.
Çok teşekkürler hocam. Gerçekten emeğinize sağlık diyorum. Bu arada bir yetişkinin bu projeden nasıl yararlanabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz ama yani çocukların bu projeden nasıl yararlanabileceğini konuşsak o da biraz ebeveynler açısından çok merak edilen bir konu olabilir diye düşünüyorum.
Evet, o da şu şekilde. Aslında biz bu programı tabii tasarlarken çocuklarla ilgili de bir şey yapmamız gerektiğini kesinlikle düşündük. Tabii ki hem alınan fonlar hem başlangıçta zaman ayırabileceğimiz modül başlıkları kapsamında öncelikle bir ebeveynlere, anne babalara, dediğim gibi genç yetişkinlere ulaşıp bunun çarpan etkisi olarak ebeveynler çünkü değişince çocuklar da değişiyor. Çünkü çocuklar her zaman her an anne babalarından ya da yetişkinlerinden öğreniyorlar. Önce onların biraz daha bu konunun farkına varması. Örneğin yani selfie çekerken bile biliyorsunuz bir sürü böyle korkunç emoji kullanıp çocuklarını korkutan ebeveynlerin videolarını izliyoruz sosyal medyada. Yani dolayısıyla önce anne babaların bunun neden yanlış olduğu, çocuklara sosyal medya hesabının neden açılmaması gerektiğini, çocukların sosyal medya hesaplarını neden anne babalarının açıp bir de onların videolarını ya da fotoğraflarını onlarmış gibi yayınlamaması gerektiğini aslında çok fazla anlatmak istiyoruz farklı konu ve başlıklarda da. Çünkü gerçekten yani influencerlardan tutun, Instagram'lardan tutun çocukların görüntülerini, yüzlerini hatta çoğu anaokulu bile çocukların yüzlerini, fotoğraflarını, videolarını izin almadan paylaşıyorlar maalesef ki. Yani bunların hepsi bir hak. Dijital dünyada da olsak bir hak. Hiç kimse siz istemediğiniz sürece sizin fotoğrafınızı ya da videonuzu çekip maalesef dijital dünyada paylaşamaz ama maalesef bu durumlar oluyor. Dolayısıyla önce gerçekten anne babaların nelerin yanlış olduğunu eminim biliyorlardır. Ama bir tekrar farkına varmalarını sağlamak. Akabinde de belki çocuklarına az önce bahsettiğim çevrimiçi çocuk projesindeki DigiCitizen web sitesinden de ulaşabilirler çevrimiçi çocuk modülü başlığına. Orada bulunan çizgi filmleri izleterek işte dijital vatandaşlık nedir, dijital izler neden silinmez, hatta Türkçenin doğru kullanımı, dijital dünyada da doğru kullanımından tutun, dijital okuryazarlığa kadar oluşan çizgi film serisini çocuklara da izletebilirler. Orada biraz daha yaş grubu yine ilkokul sonu, ortaokul ve ortaokul sürecindeki çocuklara yönelik gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ebeveynler önce bu modülleri alıp dijital vatandaş ebeveynler olma yolunda ilerleyip önce kendi davranışlarına bir bakıp yani evde çünkü sürekli evde bir telefon ele alma durumu söz konusuysa çocuklar da telefonu ve dijital dünyayı sürekli hayatımızın bir uzvu, böyle yadsınamaz bir parçası olmazsa olmazı gibi görebiliyorlar. Akabinde çocuklar büyüyünce bu çocuklar neden konuşmuyor, neden paylaşmıyor, neden anlatmıyor gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Hele bu dönemde bu kadar dijitalin içerisinde doğan çocuklar bunu çok daha hızlı ilerletecektir. Dolayısıyla önce az önce söylediğim gibi tekrar ediyorum ama ebeveynlerin bunun tekrar farkına varması ve akabinde çocukların da eminim ki ebeveynler farkına vardıktan sonra çocuklar da buna mutlak surette dikkat edeceklerdir. Artı bir nokta olarak da dediğim gibi çevrimiçi çocuk çizgi filmlerinin serisi gerçekten çok emek verilmiş. Sevgili Fatma'nın çok emek verdiği, Aysok TR'nin oluşturduğu çok güzel bir proje daha. Onları paylaşıp onları izleyebilirler ailecek oturup ve oradaki kavramları tek tek tanıtabilirler. Sosyal mecradaki olayları gerçek hayatla ilintilendirip gerçek hayatla birlikte bu platforma yönelik bilgileri paylaşabilirler sevgili Pınar.
Bir sınav sisteminden bahsetmiştiniz hocam. Çocuk modülünde de eğitim nasıl ilerliyor? Yine bir sınav sistemi oluyor mu?
Çevrimiçi çocuk modülünde yok. Sadece şu an ebeveynlere yönelik var. Çevrimiçi çocuk çünkü dediğim gibi daha önce Aysok'un yapmış olduğu proje olup bizim Dijivatandaş'a entegre ettiğimiz bir program. Şu an çocuklar için de ayrı bir modül tasarlama kurgusuyla ilgili çalışmaya, ön çalışmalara başladık, devam ediyoruz. Tabii ki bunlar uygun paydaşlar, ortaklar ve destekçilerle mümkün kılınacak noktada. Her zaman bu noktada ilerliyor biliyorsunuz sivil toplum alanında. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde çocuklarla ilgili de daha çok 7. 8. sınıflar ve liselere yönelik de buna benzer hem bir karakter üzerinden hem de sonunda dijital vatandaş çocukları olmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
İnşallah hocam. Kaç yaş arasındaki çocuklar bu eğitimi alabiliyordu?
Şu an bu çizgi filmleri platform üzerindeki çizgi filmleri 8, 9, 10, 11, 12, 13 yaşa kadar olan çocuklar izleyebilirler. Çünkü yani çizgi film izleyebilen ve bunu anlamlandırabilen çocukların tümü ne uygun içerikler ve daha öğretici noktada. Bununla ilgili de ebeveynler hem YouTube'da bulunan hem de bizim platform üzerinden linklediğimiz çizgi filmleri çocuklarına güvenli izlettirebilirler bu konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak için.
Ebeveynlerin bu konu hakkında farkındalığını arttırması için neler yapılabilir? Bir yani ebeveyn dijital vatandaşlık konusu hakkında nasıl daha fazla bilinçlendirilebilir?
Ya öncelikle dediğim gibi kendi evleri içerisinde dijital mecraları bir kenara bırakıp gerçekten kendi iletişim süreçlerini yönlendirmeleri, ev içerisinde daha aktif ve daha iyi ve daha etkileşimli vakit geçirmeye yönelik mutlaka çocuklarıyla birlikte bir arada olmalarını sağlayabilirler. Akabinde bir sürü programın, projenin bir sürü alandaki etkin markaların zaten kendi platformları ve bu alanla yönelik yaptığı çalışmalar var. Şöyle minik bir Google'da ebeveyn ve dijital ebeveynlik yazdıklarında çıkacak bir sürü online içerik var. Ama önemli olan bunu en doğru dilde, en iyi anlatımla, ebeveynlere en yakın dilde anlatacak kişilerden ve kurumlardan ve projelerden dinlemek. Bence bu bir içsel yolculuk. Önce anne babalar kendi hayatlarında, dijitali hayatlarında nereye koyduklarını düşünüp, akabinde dijital dünya ile birlikte yaşarken çocuklarına ne kadar vakit ayırdıklarını ve ne kadar etkin vakit ayırdıklarını düşünebilirler. Ve burada kendi farkındalıklarını zaten kendileri yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Yani bir sosyal medyada beğenilen bir fotoğraftan tutun, çocuklarıyla birlikte geçirdikleri o andaki vaktin ne kadar daha önemli olduğunu kendileri zaten ayırt edeceklerdir. Ve ona yönelik de bir sürü farklı platformdan eğitim dinleyebileceklerdir diye düşünüyorum.
Dijital vatandaşlık eğitimi alan bir çocuğun ileriki hayatında ne gibi artıları oluyor hocam?
Aslında şöyle, yani gittiğim her sınıfta, okulda ve verdiğimiz her seminerde şunu görüyoruz. Birincisi çocuklar dijital dünyada neyi, neden hatalı yaptıklarının farkında değiller. Ve bence dijital platformlar üzerinden bazıları şaka yaptıklarını zannederek siper zorbalıkta bulunabiliyor. Bazıları fikrini söylediğini düşünerek nefret söyleminde bulunabiliyor. Birçok çocukla 11, 12, 13 yaşlarında, 14-15 yaşlarındaki çocukla konuştuğumuzda bu davranışlarının normal olduğunu düşünebiliyorlar maalesef. Ve aslında bu global bir sorun haline geliyor tüm dünyada. Dolayısıyla nasıl dışarıda herhangi bir insana ya da herhangi bir çocuk, farklı bir çocuğa kötü bir söz söyleyemeyeceğini, herhangi bir zorbalıkta bulunamayacağını biliyorsa, bence dijital vatandaşlık becerisi kazanmalarının en önemli noktalarından birisi bu. Dijital dünyada da bunu yapamayacaklarının farkında olmaları gerekiyor. Dolayısıyla dijital mecralar üzerinden sahte hesaplar açıp, kimliksiz hesaplar açıp, sırf birilerini takip etmek için bu anonim hesapları daha fazla yaygınlaştırmanın aslında doğru bir şey olmadığının farkına varmalarını sağlıyor diyebiliriz. Ve ileriki hayatlarında da iş hayatına girdiklerinde, iş hayatında dijital dünyaları nasıl, dijital araçları nasıl daha verimli kullanabileceklerini öğreniyorlar. Yani bunun olumsuz yönüne doğru değil de daha olumlu yönüne nasıl kullanabileceklerini anlıyorlar. Yani dijital vatandaşlık bence herkesin sahip olduğu ama farkında olmadığı bir beceri. Ben öyle görüyorum. Ve dijital mecralardaki yaşadığımız en büyük problemlerden birisi olan özellikle nefret söylemi de bunun basamaklarından, bacaklarından bir tanesi. Başlangıçta bunu ve akabinde siber zorbalığı aşabilirsek hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem ileriki yaşlarda ülkemizin genç ve dinamik nüfusu dijital vatandaş nesiller olarak hayatlarına devam edeceklerdir. Daha etik ve daha yetkin becerilerle hem hayatlarını hem iş hayatlarını hem de dijital hayatlarını, dijital dünyalarını yönetebileceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü son dönemde biliyorsunuz bu sanal gerçeklik, sanallaşan dünyalar üzerine de şirketler çalışmaya başladılar ve belki ileride kendi evlerimizden ofiste olmaya daha sanal gerçeklik üzerinden de devam edeceğiz. Dolayısıyla burada kendi kimliğinden insanların çalışma hayatlarında kendi kimlikleri üzerinden var olmaları, dijital dünyada kendi kimlikleri üzerinden var olmaları, ebeveynler olarak dijital dünyayı daha doğru, daha etik değerler kapsamında kullanabilmeleri, daha etkin olarak kullanabilmeleri ve bunları da çocuklarına daha doğru şekilde aktarabilmeleri çok çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlara en azından bu değerleri doğru bir şekilde bırakmamız açısından dijital vatandaşlık eğitiminin hem anne babalar için hem öğretmenler için hem de çocuklar için çok çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Çok teşekkürler hocam. Evet, gitgide daha çok dijitalleşiyoruz. Bu kapsamda da projenizin önemi çok daha artıyor bence. Davetimizi kabul ettiğiniz ve projenizi de bizlere anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Podcast serimizde 11. bölümün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.